Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Abhinash Dixit'in Microeconomics, A Very Short Introduction adlı kitabı, mikroekonominin temel sorularını kısa, yoğun ve gündelik hayata bağlı bir çerçevede açıklayan bir giriş çalışmasıdır. Very Short Introductions dizisinin amacıyla uyumlu olarak kitap, kapsamlı bir ders kitabının teknik ayrıntılarına girmeden bireylerin ve firmaların nasıl karar verdiğini inceler. Nerede yaşanacağı, hangi işin seçileceği, ne kadar tasarruf yapılacağı ve ne satın alınacağı gibi kararlar mikroekonominin tüketici tarafını oluşturur. Firmaların yatırım, üretim, fiyatlandırma, işe alma ve işten çıkarma kararları ise üretici tarafını gösterir. Dixit, bu seçimlerin yalnızca kişisel sonuçlar doğurmadığını, piyasaların işleyişini, kamu politikalarını ve toplumsal refahı da etkilediğini vurgular. Kitap, tüketiciler, üreticiler, piyasalar ve teşviklerin ardından kurumlar, örgütler ve politika başlıklarına ilerler. Böylece arz ve talep gibi tanıdık kavramları, bilgi eksikliği, dışsallıklar ve piyasa aksaklıkları gibi daha geniş meselelerle ilişkilendirir. Bu, kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, mikroekonomi, gündelik seçimlerin toplumsal sonuçlarını inceler. Kitabın başlangıç noktası, ekonominin yalnızca enflasyon, işsizlik ya da ülkelerin büyüme oranı gibi büyük göstergelerden ibaret olmadığıdır. Mikroekonomi, tek tek insanların ve işletmelerin karşı karşıya olduğu seçenekleri ele alır. Bir hanenin kiraya mı yoksa ulaşıma mı daha fazla kaynak ayıracağı, bir çalışanın hangi şehirde iş arayacağı veya bir firmanın yeni makine yatırımı yapıp yapmayacağı, kaynakların sınırlı olması nedeniyle ortaya çıkan tercihlerdir. Dixit'in çerçevesinde önemli olan, bu kararların birbirinden kopuk görülmemesidir. Çok sayıda tüketicinin benzer ürüne yönelmesi fiyatları ve üretimi etkiler. Çok sayıda firmanın maliyet baskısıyla istihdam azaltması ise iş gücü piyasasında daha geniş sonuçlar yaratır. Türkiye'de konut, ulaşım, gıda ve eğitim harcamaları arasında yapılan hane bütçesi tercihleri de bu mantıkla okunabilir. Kitap, mikro kararları makro sorunların karşıtı gibi değil, çoğu zaman onların temelinde bulunan süreçler gibi sunar. Bu yaklaşım, ekonomik olayları yalnızca istatistiklerle değil, teşvikler ve karşılıklı seçimler üzerinden düşünmeye yardımcı olur. Kısa hacmine rağmen kitabın ana iddiası nettir, bireysel düzeydeki kararların toplam etkisi ekonomik düzenin yönünü belirleyebilir. İkinci olarak, tüketici tercihleri, gelir sınırı ve fırsat maliyetiyle şekillenir, tüketiciler bölümü. İnsanların istediklerini sınırsız biçimde elde edemediği temel gerçeğinden hareket eder. Gelir, zaman ve bilgi sınırlıdır. Bu nedenle bir mal veya hizmete daha fazla harcama yapmak, başka bir kullanımdan vazgeçmek anlamına gelir. Mikroekonominin fırsat maliyeti fikri burada önem kazanır. Bir tercih yalnızca ödenen parayla değil, terk edilen en iyi alternatifle de değerlendirilir. Dixit, tüketici davranışını mekanik bir alışveriş listesi olarak değil, fiyatlar, gelir düzeyi ve kişisel öncelikler arasındaki ilişki olarak ele alır. Bir ürünün fiyatı değiştiğinde talebin aynı ölçüde değişmemesi, bazı ihtiyaçların diğerlerinden daha zor ikame edilmesiyle ilgilidir. Örneğin temel gıda, enerji veya şehir içi ulaşım gibi harcamalarda tüketicinin kısa vadede seçenekleri sınırlı olabilir. Kitap ayrıca tüketicinin ödediği fiyatın ötesinde elde ettiği faydayı açıklayan tüketici fazlası kavramına yer verir. Bu kavram, bir kişinin bir ürün için ödemeye razı olduğu tutar ile fiilen ödediği tutar arasındaki farkı anlatır. Böylece fiyat değişimlerinin refah üzerindeki etkisini incelemek mümkün olur. Ancak kitap, gerçek hayatta tercihlerin her zaman tam bilgiyle yapılmadığını da kabul eder. Bu sınır, sonraki bölümlerde bilgi asimetrisi ve politika tartışmalarına bağlanır. Üçüncü olarak, firmaların üretim ve yatırım kararlarında maliyet ile teşvikler belirleyicidir. Üreticiler bölümünde odak, firmaların hangi malı, ne kadar ve hangi yöntemle üreteceğidir. Bir firma, satış fiyatını tek başına belirleyen soyut bir aktör değildir. İş gücü, sermaye, ham madde, enerji, finansman ve organizasyon maliyetleriyle karşı karşıyadır. Bu maliyetlerin yapısı, üretim ölçeğini ve yatırım kararlarını doğrudan etkiler. Dixit'in mikroekonomik yaklaşımı özellikle marjinal düşünmenin önemini gösterir. Firma için mesele yalnızca toplam üretimin karlı olup olmadığı değildir. Bir birim daha üretmenin getireceği ek gelir ile ek maliyetin nasıl karşılaştırıldığı da önemlidir. Bu nedenle ücretler, kredi koşulları, teknoloji ve rekabet ortamındaki değişimler, işe alma ya da kapasite artırma kararlarını etkiler.
Kitap ayrıca bazı sektörlerde ilk yatırım maliyetlerinin yüksek,
ilave üretim maliyetlerinin ise daha düşük olabileceğine işaret eden maliyet yapılarının önemini düşündürür. Yazılım, altyapı veya ağ hizmetleri gibi alanlarda bu durum rekabetin biçimini değiştirebilir. Türkiye'de küçük işletmelerin finansmana erişimiyle büyük firmaların ölçek avantajları arasındaki fark da bu genel mantıkla değerlendirilebilir. Dixit, firmayı yalnızca kar arayan bir birim olarak tanımlamakla yetinmez. Firmanın kararlarının piyasa yapısı, sözleşmeler, yöneticiler ve çalışanlar arasındaki ilişkiler tarafından biçimlendiğini de kurumlar başlığında genişletir. Dördüncü olarak, piyasalar fiyat sinyalleri yoluyla koordinasyon sağlar fakat her zaman kusursuz işlemez. Kitapta piyasalar ve teşvikler. Dağınık kararların nasıl bir araya geldiğini açıklayan merkezi bir bölümdür. Fiyatlar, tüketicilere neyin kıtlaştığını, üreticilere ise hangi faaliyetlerin daha kazançlı hale geldiğini bildiren sinyaller olarak işlev görür. Bir malın talebi artarken arzı sınırlı kalırsa fiyatın yükselmesi tüketimi sınırlayabilir ve üretim için teşvik oluşturabilir. Ancak Dixit, bu mekanizmayı her sorunu kendiliğinden çözen bir düzen olarak sunmaz. Rekabetin zayıf olduğu, bilgilerin eşit dağılmadığı veya bir kişinin kararının başkalarına bedel yüklediği durumlarda piyasa sonucu toplumsal açıdan verimli olmayabilir. Dışsallıklar bunun açık örneğidir. Bir fabrikanın üretiminden doğan kirlilik, maliyetin tamamı firma ve müşterileri tarafından taşınmadığında fiyat gerçek toplumsal maliyeti yansıtmaz. Bilgi asimetrisi de alıcı ile satıcının aynı bilgiye sahip olmaması halinde yanlış seçimlere yol açabilir. Kitapta yer alan KOSG çözüm fikri. Mülkiyet hakları açık ve pazarlık maliyetleri düşükse, tarafların bazı dışsallıkları kendi aralarında anlaşarak azaltabileceğini belirtir. Yine de bu koşullar çoğu gerçek durumda eksik olabilir. Bu nedenle piyasa başarısızlığını saptamak otomatik olarak her müdahalenin iyi olduğu anlamına gelmez. Müdahalenin kendi maliyetleri ve teşvik etkileri de incelenmelidir. Son olarak, kurumlar ve kamu politikası. Ekonomik davranışın kurallarını ve sınırlarını belirler, Dixit'in kitabını temel arz-talep anlatımlarından ayıran yönlerden biri. Kurumlara ve örgütlere verdiği yerdir. Ekonomik kararlar boşlukta alınmaz. Mülkiyet hakları, sözleşmelerin uygulanması, şirket yapıları, bankalar, kamu idaresi ve hukuk sistemi, bireylerin hangi seçeneklere sahip olduğunu değiştirir. Güvenilir kurallar, tarafların uzun vadeli yatırım yapmasını ve birbirleriyle işlem kurmasını kolaylaştırabilir. Buna karşılık belirsizlik, zayıf uygulama veya yüksek işlem maliyetleri verimli görünen alışverişlerin gerçekleşmesini engelleyebilir. Kitap, firmaların neden her işi piyasa üzerinden ayrı ayrı satın almadığını, bazı faaliyetleri neden kendi bünyelerinde düzenlediğini anlamaya da zemin hazırlar. Bunun arkasında bilgi, denetim, koordinasyon ve sözleşme maliyetleri bulunabilir. Politika bölümü ise kamu müdahalesini dikkatli bir karşılaştırma konusu haline getirir. Vergiler, düzenlemeler, teşvikler ve bilgi sağlama uygulamaları dışsallık veya bilgi sorunu gibi aksaklıkları hafifletebilir. Fakat yanlış tasarlanmış politikalar yeni maliyetler yaratabilir, kaynakları verimsiz yönlendirebilir veya beklenmeyen davranışları teşvik edebilir. Bu nedenle kitap, devlet ya da piyasa lehine peşin bir hüküm vermek yerine hangi kurumun hangi koşullarda daha iyi sonuç ürettiğini sormayı önerir. Bu sorgulama, kamu hizmetleri, çevre düzenlemeleri ve rekabet politikası gibi tartışmaları daha somut biçimde değerlendirmeyi sağlar. Sonuç olarak, Microeconomics: A Very Short Introduction, mikroekonomiye ilk kez yaklaşan öğrenciler. Ekonomi dışındaki alanlardan meraklı okurlar ve günlük ekonomik haberleri daha sağlam kavramlarla yorumlamak isteyenler için uygundur. Özellikle uzun formüller ve kapsamlı grafiklerle başlayan bir ders kitabı yerine kavramların neden gerekli olduğunu görmek isteyen okura iyi bir giriş sunar. Tüketici seçimi, firma davranışı, fiyat sinyalleri, dışsallıklar, bilgi sorunları ve kurumlar arasında kurduğu bağlantı kitabın başlıca pratik yararıdır, okur. Örneğin bir fiyat artışını, çevre vergisini ya da kredi piyasasındaki sorunu yalnızca tek bir aktörün davranışıyla açıklamamak gerektiğini daha iyi görebilir. Dixit'in ayırt edici tarafı, mikroekonomiyi dar anlamda arz ve talep şemalarına indirmemesidir. politikadan kamu yönetimine ve gündelik kararlara uzanan örnekleme yönelimiyle teşviklerin kurumlarla birlikte çalıştığını gösterir. Ayrıca piyasaların yararlı koordinasyon gücünü kabul ederken piyasa aksaklıklarını da ihmal etmez. Bu denge, kitabı ideolojik bir savunudan çok analitik bir rehber haline getirir. Bununla birlikte kısa oluşu doğal bir sınırlılıktır.
Okur, tam teknik yetkinlik veya bütün mikroekonomi literatürünü kapsayan bir temel beklememelidir. Kitap en verimli biçimde daha ayrıntılı ders kitaplarına,
uygulamalı ekonomi okumalarına veya kamu politikası incelemelerine hazırlık olarak değerlendirilmelidir. Yaklaşık bu rol içinde erişilebilir diliyle kavramsal genişliği arasında başarılı bir denge kurar. Destek olmak isterseniz Avinash Dixit kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz.
Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.